Dolayısıyla adımız da
yemek
olduğu
yemek
için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i 5 dakika geçiyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için işte bugün de başlıyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Yanacakmış yansın, korkmuyorum aşkından. Ecelim olsan bile akşamlar kurşun misali vuracakmış vursun. Ne olursa olsun, ah gözlerim seni bulsun. Kıyametler kopsa da al bedenim senin olsun. Akasya kokulu yârim, pamuk tenli ellerim. Bir gece gizlice çal ne olur gönlümün kapısını. Akasya kokulu yârim, toprak gözlü sevgilim. Bir gece gizlice çal ne olur gönlümün kapısını.
Hayatın Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Mart, bugün Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan ve daha sağlıklı yaşamamız için ellerinden gelen çabayı esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun. Biz de bu vesileyle Almanya'dan bir kadın Türk doktorunun başarı hikayesini paylaşacağız bugün sizlerle. Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp nakli cerrahı Sayın Doktor Dilek Gürsoy telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gürsoy hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Siz de sağ olun.
Almanya'dan Türkiye'ye selamlar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz, Tıp Bayramınız kutlu olsun. Gerçekten ederim. Çok büyük özveriyle çalışıyorsunuz, emeklerinize sağlık olsun. Ama tabii sizin yaptıklarınız da gerçekten çok önemli. Siz Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp nakli cerrahısınız. Bu günlere çok zor ve uzun meşakkatli yollardan geçerek geldiğinizi biliyoruz. Biraz sizi dinleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Nasıl kalp nakli cerrahı olma yolunda nasıl adımlar attınız?
Peki. 6 Aralık 1976 burada Neuss doğumluyum Almanya'da. Burada doğdum büyüdüm. Burada okullara gittim. Annem babam 70'li yıllarda gelmişlerdi o zamanları. Babam 87 yılında vefat etti maalesef ama annem maşallah 47 sene beri halen aynı fabrikada çalışıyor. Kendisi şimdi emekli olacak inşallah.
İnşallah.
Ve onun tabii küçüklüğümüzden beri onları çalışarak doğduk büyüdük yani. Ben sadece çalışan kadın olarak biliyorum. Ve her zaman bize daha iyi şeyler yapmamızı istediler. Tabii dilekleri oydu. Benim zaten küçüklüğümden beri hep kafamda vardı doktor olmak. Özellikle cerrah olmak. Belki annem fazlalıkla hastanelerde yattığı için belki bir doktorları göre göre o azmi aldım kendime bilmiyorum. Ama öyle oldu yani. Ailelerimizden daha iyi bir şeyler yapabilmek için bu hedefleri koydum kendime ve başardım Allah'ın izniyle.
Ne kadar iyi etmişsiniz. Hani hem gerçekten kadın olarak hayatta zor şartlar muhakkak yaşamışsınızdır. Çünkü onları dinleyicilerimize paylaşalım istiyorum. Hem de hani doktor olma serüveninde sanıyorum babanız değil mi kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O acaba sizin doktor veya özellikle kalp nakli üzerine çalışmanızda bir etki göstermiş midir?
Evet, burada herkes soruyor onu bana ama yani bilerek hayır değil ama belki tabii yani
bilinçaltı belki de değil mi?
Aynen öyle, öyle olduğu gibi yani ama onlar babam hani kapakçığından zarardan öldü ama onu pek kafama takmadım, daha çok öne doğru bakarak hep yaşadım ve tesadüf oldu diyeyim yani, doğrusu budur ve öyle de oldu yani.
Peki eğitim sisteminizde...
Önemli olan benim için cerrah olmaktı.
Evet, çok güzel. Eğitim sisteminizde hani bu tür kolaylıklar var mı? Yani genç bir doktor hanım olmak Almanya'da da hani Türkiye'de gerçekten tabii çok zor. Hem çalışma şartları çok zor hem doktor olma serüveni çok zor. Bilmiyorum Almanya'da nasıl? Biraz anlatır mısınız bize?
Evet ki burada da bazı sınavlar var. Anadolu liselerini bitirmek gerekiyor. O zamanları Anadolu Lisesi'nden aldığınız puanlarla beraber başka bir sistem de vardı o zamanları. Özel bir kursa gittim. Annem sağ olsun o zamanları biraz daha fazla nöbet yapmıştı iş yerinde ve bana bu kursu yapmamı sağlamıştı o zamanları. Onda da bayağı başarılıydım. Tabii azim gerektiriyor her yerde. Nerede olursanız olun yani. Almanya'da olsun, Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun. Azim ve çalışmak lazım tabii. Bu bedava hiçbir yerden gelmiyor. Ve ben de bir azimle geldim ve çok çalışkandım. Böyle o yüzden bu durumlara kadar gelebildim tabii.
Bildiğimiz kadarıyla yine...
Azimsiz hiçbir şey olmuyor.
Evet, özellikle hani ilkokul öğretmeniniz de size bu konuda çok katkı sağlamış, öyle mi?
Evet, burada beni büyüten kreş hocalarımdı ikisi. İkisi şimdi halen 80-90 yaşlarında.
Ya, maşallah.
Evet, kendileri o zamanlar çok yardımcı olmuşlardı. O zamanları tabii Türk kökenli öğrencilere fazla Anadolu liselerini önermiyorlardı. Ama o hocam, kreş hocalarım bana çok güveniyordu. Onlar yardımcı oldular ve öyle Anadolu Lisesi'ne geçebildim ve böyle işte yolum açıldı.
Yani şöyle bir düşünce mi Sayın Gürsoy? Nasıl olsa Türk çocukları başarılı olamaz. Hiç bu yolda ilerletmeyelim onları gibi bir düşünce mi vardı?
Eskiden öyleydi biraz. Ama şimdi çok değişti, devir değişti. İnsanlar daha bilinçli, daha özgüvenli. Böyle de olması lazım zaten. Çünkü bir nevi bu memleketi biraz da biz kurduk. Annelerimiz, babalarımız kurdu. Sağ olsunlar imkan da verdiler ama bizim işte analarımız, babalarımız da çalıştı. Ve şimdiki Allah'a şükür değişti yani. Durumlar değişti. Dediğim gibi herkes daha kendine bir... daha özgüvenli ve haklarını arıyorlar ve arasınlar da zaten.
Hı hı, neler yapıyorlar? Biraz anlatır mısınız? Şu anda Almanya'daki Türk gençliği bu eğitim anlamında ya da hani doktorluk gibi ve bunun gibi diğer meslekleri edinme anlamında nasıl çabalar sarf ediyorlar?
İşte yani okulda zaten tecrübe kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi Amerika'da yani İngilizcesi networking diye bir şey var. Çok önemli. Sadece eskiden sadece erkekler yapardı bunu ama şimdi gençlerden de başlıyor bu networking dediğimiz. Hı hı. Kadınlarda da özellikle ve yardım arıyorlar. Nereleri soracaklarını bilip biliyorlar. Bizim o zamanlarda öyle bir şey yoktu. Hı hı. Yani ne internet vardı ne bir şey vardı. Doktor olmak istiyorduk. Ona göre bir çabalardaydık. Ama şimdi her şey mümkün. Yani her şey açık ve dediğim gibi anneleri babaları da şimdi daha
çok destekliyor değil mi?
Aynen öyle.
Genç kızları...
Tabii bir de...
Ha buyurun.
Bir de biz işte örnek oluyoruz. Örnek olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Hem etrafımda olan gençlere hem de tabii böyle sizin şeyinizle... İmkan sağlığınızı yapmaya çalışıyorum bir şeyler.
Yani emeklerinize sağlık. Genç kızlarımız nasıl doktor olmayı tercih ediyorlar mı örneğin Almanya'da yaşayan Türk gençlerimiz?
Tabii. Eskiden hep hemşire olmak isterlerdi. Şimdi doktor, avukat, incinör. Yani değişti diyorum ya hedefler çok değişti ve bu da önemli. Bizi görüyorlar. Diyorlar o yapabildiyse biz yapabiliriz inşallah. Tabii diyorum neden olmasın. Herkes bir çalışırsa azimle her şey oluyor diyorum ve görüyorlar ki oluyor.
Evet yani, ne kadar iyi etmişsiniz.
İyi bir örnek olmak çok önemli.
Peki şunu da söylemenizi rica edeyim. Sizden sonraki genç nesillere, genç kardeşlerinize neler önerirsiniz? Özellikle Almanya'da yaşayan, sadece Almanya özelinde değil tabii, yurt dışında yaşayan bütün Türk gençlerine o azim ve sebatı nasıl göstermeliler?
Kendilerine ilk öncelikle ben de öyle yaptım. Bir hedef koymaları lazım. Bunu yapacağım diyerekten o hedefe doğru yürümek lazım. Hı-hı. Bazen yollar sapabiliyor. Ama o hedefi devamlı gözünün önünde bulundurursanız mutlaka ki ve ben buna çok inanıyorum zaten bir yere çalışırsanız belki biraz uzun sürebilir bazı kişilerde ama emin olun ki o zaman başaracaksınız ve asla o hedeflerini gözünün önünden kaybetmesinler. Bu çok önemli.
Ve yani, o hedefi
yurt dışına da...
Buyurun lütfen. Ses birkaç saniye gecikmeli geldiği için ben bazen sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. Tabii gençlerimiz sizin de belirttiğiniz gibi bu yolda daha azimle devam ediyorlar. Özellikle yurt dışındaki gençlerimiz. Ben bu arada şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp nakli cerrahısınız. Biraz bu çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Neler yaptınız ve hani ilk olmayı nasıl başardınız?
O zamanlarda büyük bir kalp merkezine yönlendim direkt üniversiteden sonra. Bayağı büyüktü. Annem hep derdi batarsanız bile büyük gölde mi batarsınız derler Türkçesi. Öyle mi oluyor? Yani büyük hastaneye geçmiştim hemen. Orada da o zaman her şey yapılıyordu. İşte kalp nakli, yapay kalp nakilleri. O zamanlar daha asistandım. Orada da işte o zaman yine çalışkanlığımı gösterdim. Her zaman yani biraz daha uzun zaman hastanelerde kaldım. İsteğimi gösterdim. Böyle böyle işte ilk önce küçük küçük başladık asistan olarak. İkinci asistan diyoruz biz ondan sonra birinci asistan ondan sonra kendiniz operatör oldunuz. Öyle oldu. Tabii orada da yine azimimi gösterdim. Öyle de oldu. Tabii hocalarımız vardı yeteneğimi gören ve beni destekleyen. Öyle oldu yani. Biraz da şans eseri de şans da çok önemli bu işlerde. Hı hı. Ama tabii biraz yetenek de önemli cerrahi bölümünde. O da olması lazım. Yoksa biraz zorlanabiliyorsunuz. Evet. Ama işte dediğim gibi böyle biraz şans bir de azim yine.
Evet.
Yani bu iki şey.
O yapay kalp nakli bu hani kaç gün durabiliyor bir insanda bir yapay kalp? Nasıl onun sistematiği? Çok az dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Evet ilk başladığımızda yapay kalpleri tam yapay kalpleri 1-1,5 sene kadar dayanıyordu. Şimdi 5-6 senelere kadar gidiyoruz. Ama dediğim gibi ben de bu şimdi 10 sene beri yeni yapay kalp üzerlerine denemeler yapıyoruz laboratuvarda hayvan denemelerinde ve bunları daha da ilerletmek istiyoruz tabii. Ama yani şimdi kaç yılındayız düşünün. Daha yani sadece 10 senenin içinde yapay kalpleri bir sene ömürleri olan şimdi 5-6 seneye çıkardık. Ama bunların daha da uzun süreli olması lazım ki hastalar daha avantajlı ve daha iyi yaşayabilsinler. Onlara uğraşıyoruz ve dediğim gibi yine şükredelim ki 5-6 sene dayanabiliyor böyle bir yapay kalp.
Tabii yoksa...
Ondan sonra tabii ki kalp nakli olması lazım.
Evet evet, çünkü kalp nakli bekleyen binlerce hasta var Türkiye'de. Evet, mutlaka evet. Almanya'da da öyledir. İnsanın olduğu her yerde sağlık sorunları ve sağlık sorunlarının olduğu her yerde onları çözecek doktorlara her zaman ihtiyacımız var. Emeklerinize sağlık Sayın Gürsoy. Son olarak neler söylemek istersiniz bu özel günle ilgili? Biz de size bağlandık. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca bizimle olduğunuz, dinleyicilerinizle sesinizi paylaştığınız için.
Özellikle yani ben özellikle bir de tabii bayan arkadaşlarımıza söylemek istiyorum ki yani özgüvenini asla kaybetmesinler. Her şey olabilir ki isteğiniz olması lazım ve bunu dediğim gibi bir hedef koyup hiçbir zaman bu hedefi göz önünden kaybetmesinler. Çünkü her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun yani. Dediğim gibi bir de bayan olarak bu devirlerde de çok önemli. Bayağı bir annemi görüyorum şimdi, eski nesili. Buraya geldiler, okuma yazması yok. İşçi olarak hayatlarını hem çocuklarına tabii ama yine de bir nevi hayatlarını harcadılar. Evet. Annem okul yazması bilseydi ve okula gitmiş olsaydı o zamanlar neler olurdu? Yani o yüzden bize şimdiki verilen mümkünatları kullanalım diyorum ve azim gösterelim ve yapalım.
Çok teşekkür ediyoruz.
Yapmasak hiçbir şey olmaz.
Çok evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Gürsoy katıldığınız için. Tıp bayramınız bir kez daha kutlu olsun ve inşallah o yapay kalp nakliyle ilgili amaçladıklarınız ne varsa inşallah en yakın zamanda gerçekleştirirsiniz.
İnşallah.
Ama siz de zaten anlattıklarınızdan o azmi, o hissi aldık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Doktor Dilek Gürsoy telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp nakli cerrahı. Almanya'dan bir Türk doktorun başarı hikayesini anlatmaya çalıştık bugün sizlere. Tıp bayramınız bir kez daha kutlu olsun tüm sağlık çalışanlarımız için söylüyoruz. Ve yayınımıza müzikle devam ediyoruz.
Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma, ah sana bir başkası dokunduğunda adımı hatırla. Gerçekçi, hem uzak hem yakın. Biz dokundukça matlaştı renkler. Şarkılar sessiz bir tavır takınmışlar. Neden, ne zaman sönmüş ışıklar fark etmeden. Neredeyse başarmıştık, ne kadar da yanlıştık anlamadık içindeyken. Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma, ah sana bir başkası dokunduğunda adımı. Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma, ah sana bir başkası dokunduğunda adımı hatırla. biriktirir büyür içimizde. Neredeyse öğrenmiştik, ne kadar da değiştik, eğilmedik ikimizde. Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma. Sana bir başkası dokunduğunda adımı hatırla. Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma. Sana bir başkası dokunduğunda adımı hatırla. Şans daha verecek mutlaka. Sakın korkma. Sana bir başkası dokunduğunda adımı hatırla.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda TRT Haber Londra muhabirimiz Zeynep Er Yılmaz var. Hoş geldiniz.
İyi günler.
İyi günler, çok teşekkür ediyoruz. İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 48. kez düzenlenen kitap fuarından bahsedeceğiz Zeynep Er Yılmaz'la. Ne zaman son günü kitap fuarının? Ne zaman sona erecek?
Bugün itibariyle kitap fuarının son günü, biraz önce siz de söylediniz. Oldukça büyük bir kitap fuarı. Dünyanın belki de en büyük kitap fuarlarından bir tanesi. Bu sene de 48.'si düzenleniyor. Bir anlamda da ziyaret akınına uğradı diyebiliriz. Dünya yayıncılık sektörü özellikle bir arada buluştuğu noktalardan bir tanesi Londra Kitap Fuarı. Bu sene de kapılarını açtı. İngiltere'de Olimpiya Sergi Merkezi oldukça büyük bir sergi merkezidir. Orada halen sergi devam ediyor. Yaklaşık 1500 stand var ve Türkiye'de ulusal standını attı. İlk gün Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından ve yayıncılarla birlikte, Türk İngiliz yayıncılarla birlikte bir açılış kokteyli gerçekleştirildi. Yaklaşık 6-7 ülkeden 1000 katılımcı firma var ve her sene bir ülke seçiliyor. Geçtiğimiz senelerde Türkiye seçilen ülkeydi. Bu sene Endonezya seçilen ülkeler arasında.
Bu seçilmekten kastınız ne? Hani seçilmekten kastımız nedir?
Yani o sene örneğin Türkiye ile alındıysa Türk yazarlar daha öne çıkarılıyor ve o konu daha da fazla irdeleniyor.
Anladım.
Mesela bu sene Endonezya odak pazar ülke olarak katılıyor. Dünyanın ikinci büyük yayıncılık buluşması ve yaklaşık Türkiye standında da 500'e yakın güncel yayın yer aldı. Türk yazarlarının eserlerinde 61 dile çevirisi yapıldı. 72 ülkeden başvuran yayın evlerinin 61 dilden de Türkçe yayınlar yapıldı. Fuar bugün itibariyle bitecek dedik. Özellikle Londra Kitap Fuarı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğini hatırlatalım.
Bir de bildiğimiz kadarıyla TEDA projesi kapsamında eserler de yer alıyor, öyle değil mi?
Evet, onlar da var. Onların tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Onları da hatırlatmak gerekiyor. Yabancı dillerde yayınlanan Türk edebiyatı eserleri onlar TEDA projesi desteğiyle de sergileniyor fuardan.
Evet, bir de Zeynep Er Yılmaz Ara Güler sergisi olacak bildiğimiz kadarıyla. Ondan da bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Tabii. Yunus Emre Kültür Enstitüsü Londra'da bulunuyor ve 8 Mart'ta Londra'da bir fotoğraf sergisi açıldı. O fotoğraf sergisi 22 Mart'a kadar devam edecek. Özellikle Osmanlı'dan günümüze kapalı çarşı nasıldı, nasıl değişti? İşte bu çerçevede fotoğraflarla anlatılıyor. Şunu söyleyebiliriz, serginin ilham kaynağını Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Çarşısı'nın zengin mirası oluşturuyor. Türkiye'den Müslüman, Musevi, Ermeni, Rum asıllı 19 fotoğrafçının eserleri bulunuyor. Yaklaşık 70 yıl boyunca çekilen fotoğraflarda yer alıyor. Tabii Türkiye ve fotoğraf deyince akla ilk gelen isim büyük duayen Ara Güler.
Evet.
Ara Güler'in de oldukça geniş bir eser skalası burada yer aldı. Doğuş grubunun arşiv ve araştırma merkezinden getirilen fotoğraflarda Londralı izleyicilerle buluştu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen İzzet Keribar fotoğrafları da yer alıyor.
Hı hı.
Biraz önce de söylediğimiz gibi 70 yıl boyunca Türkiye'yi ve dünyayı belgeleyen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçıları Londra'daki fotoğraflarıyla Londra'daki fotoğraf severlerle buluştu. Biraz önce de söylediğimiz gibi Sergi Ünseme Enstitüsü sergi salonunda 22 Mart'a kadar da gezilebilir.
Zeynep Er Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Haber Londra muhabirimiz Zeynep Er Yılmaz telefon hattımızın diğer ucundaydı. Hem İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 48. kez düzenlenen kitap fuarına ilişkin detayları aktardı. Hem de Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşen sergiden, fotoğraf sergisinden bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Düştük sen öyle yar sonsuza kadar.
şey bitti senin için ağlamayırım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyomuzda hoş geldiniz.
Merhabalar tekrar. Bir 15 gün oldu, 15. gün, evet. Böyle ben iple çekiyorum. Umarım bizi dinleyenler de iple çekiyorlardır hukuk, evet, köşemizi.
Aslında, evet, hukuk köşesi gerçekten çok önemli çünkü hayatın içinde her, evet, anda size ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü danışmamız gerekiyor konuları ve danışabileceğimiz de en yetkin kişi sizler çok olduğunuz için. Çok kıymetlisiniz bizim için. Verilerin uluslararası paylaşımı konusunu değerlendireceğiz bugün. Verilerin uluslararası paylaşımı aslında bayağı önemli de bir konu.
Kesinlikle.
Ne anlama geliyor? Biraz detaylandırabilir misiniz?
Evet, aslında veri deyince önce hem dinleyicilerimiz için de biraz belki açıklayıcı olur. Kişisel verinin ne olduğuna bir bakmak lazım. Yani kişisel veri ne demek? Ve verilerin paylaşımı ne demek? Kişisel veri aslında bir kişinin kimlik bilgileri de dahil olmak üzere. Resimleri, fotoğrafları, işte kişisel bilgileri, kimlik bilgileri, adı, soyadı, işte kimlik numarası, seri numarası, sahip olduğu işte gayrimenkuller, sahip olduğu araçlar. Bunların hepsi kişiyle ilgili, kişiye özgü veriler, kişisel veri olarak geçiyor. Yani sadece kişilerin kişiliğinden kaynaklanan ya da kimlik bilgilerinden kaynaklanan veriler değil, hı hı, sahip olduğu özel mülkiyet alanındaki hususlar da aynı zamanda o konuya ilişkin bilgiler de kişisel veriye giriyor. Yine aynı şekilde fotoğrafları kendi alanında paylaşmış olduğu veya örneğin resmi bir işlemde bulunmak üzere, ne diyelim buna, örneğin tapuya gitti, tapuda işlemde bulunmak üzere fotoğraf lazım. Veya notere gitti, fotoğraflı bir vekaletname çıkardı. Oradaki fotoğraflar da aynı zamanda o kişinin kişisel verisi olur. Çünkü o fotoğraflar, o bilgiler
o
ilgili kurum tarafından saklanmak üzere, hı hı, ve doğruluğunu teyit etmek üzere alınmıştır. Ve o verilerin de korunması gerekir. İşte aslında bizim kişisel verilerin korunması dediğimizde budur. O bilgileri mevcut bulunduğu konum sebebiyle veriyi alan kişiler, burada kişiden kastımız veriyi alan kurumlar, hı hı, kurumlardan bahsediyoruz. İşte devlet kurumlardır, nüfus müdürlüğüdür, tapu müdürlüğüdür, trafik tescil şube müdürlüğüdür, vergi daireleridir ya da özel nitelikli şirketler olabilir, bu kamu şirketleri olabilir. Örneğin işe almada insan kaynakları tarafından alınan bilgiler olabilir. Yani biz insan kaynaklarına ilgili bir şirkete başvururken
özgeçmişimizin
içinde her şey, her var. Örneğin hobilerimiz var. Bu insanların hobileri de kişisel verisidir. Veya işte
okuduğumuz okullar.
Onun dışında yaşımız, işte nerede doğduk, kimlik numaramız, adresimiz, bunların tamamı kişisel verilerdir ve bu kişisel verilerin de veriyi alan tarafından korunması gerekir. Çünkü bu bilgiler alanın amacı dışında kullanılmasına, dağıtılmasına kanun engel oluyor işte. Biz buna kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun dediğimiz, kanunla birlikte bu yer alıyor. Tabii bu sadece bizim Türk hukukunda değil, uluslararası hukuk altında da koruma altına alınmış. Türkiye'de 24 Mart 2016 tarihinde kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun dediğimiz 6698 sayılı yasa, kişilerin, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz bütün verilerin korunmasını bir normlar hiyerarşisine bağlamış, bir kurallar bütününe bağlamış ve daha sonra da bu kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunda 7 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hı hı. Yani 2016 yılından bu yana bizim kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılması önlenmiştir. Ya da eğer kullananlar varsa da bunlar cezalandırılacaktır. Örneğin çok ilginçtir. Sizin beğenileriniz, siz bir sosyal medyada dolaşırken işte ne bileyim bir çanta baktınız, çanta resimlerine, çanta modellerine baktınız veya bir araba modeline baktınız, hı hı, şey yaparken Bir müddet sonra siz hiç farkında olmadan başka alanlarda başka bir şey ararken
onlar ya da
sürekli reklamlar gelir. Evet. Ve sizin aslında bilinçaltınızı, algınızı yönetmeye yönelik reklamlar verilir. Bu ne demektir? Bu sürekli aslında sosyal medya kullanıcılarının dikkat etmesi gereken bir şey, izleniyoruz demektir. Tercihlerimiz, eğilimlerimiz, beğenilerimiz ya da işte sevmediğimiz şeyler sürekli şekilde veri olarak depolanıyor. Yani sizin girerken sosyal medyada işte o aradığınız arama motoruna yazdığınız hususlar sistem tarafından alınıyor. Ve ondan sonra size hiç alakasız farklı konularda, örneğin siz bir adres bulmak üzere girdiğiniz bir şeyde sizin daha önceki o beğenilerinize yönelik reklamların hemen karşınızda, sağında, solunda aradığınız şeyin sitenin üstünde olduğunu görürsünüz ki bu sosyal medya kullanıcılarının çok dikkat etmesi gereken hususlardan
ama
bir tanesi.
Ama bu yasal bir şey değil mi? Hani yasal tabii olmayan ki,
şu anda yasal.
Bir yönü yok.
Tabii. Yasal olmayan şey nedir? İşte bu 6698 sayılı yasayla getirilen husus şu. Bundan sonra sizin örneğin SMS yoluyla telefonlarınıza gelebilecek bilgiler, veriler ancak sizin izninize tabi olmak üzere gelebilecek.
Yani internet üzerinden ekrana reklam gelebilir ama cep telefonumuza mesaj bizim iznimiz olmadan gelemez.
Olmadan gelemez. Örneğin biraz önce vermiş olduğumuz, siz çanta arıyordunuz, çanta modellerine bakıyordunuz. O firmalar sizin cep telefonunuzdan, akıllı telefondan yaptığınız aramalarda onu sizin cep telefonunuza reklam olarak göndermesi yasaktır SMS olarak. Ama siz cep telefonundan yine bir internet web sayfasına girerseniz orada gene yer alır. Ama SMS kişinin özel verisidir. Yani numara. Cep telefonu. Cep telefonu numarası sizin kişisel verinizdir. Bu nedenle de o telefona ancak sizin izninizle bir takım veriler gelebilir.
Zaten artık gelen mesajların altında mutlaka kişisel verilerin korunması kanunu gereği. Eğer ayrılmak
harika,
istiyorsanız
evet.
Ayrılabilirsiniz gibi cümleler geliyor.
Hepimizin cep telefonlarına mutlaka gelmiştir
evet.
Bu tip şeyler. Öyle. Şimdi acaba kişisel verilerin otomatik olarak işleme tabi tutulması durumunda bu bilgilerin paylaşılması konusu nasıl olacak? Yani sizin ilk programımızın başında söylemiş olduğunuz bir husus. Şimdi tabii bizim mevcut anayasamızda kişisel veriler koruma altına alınmış. Mevcut anayasamızın ilgili maddesinde, 20. maddesinde bu özel hayatın gizliliği maddesi altında düzenleniyor. Diyor ki herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel verilere kapsadığı gibi bu verilere ulaşma, erişme, bunların düzeltilmesi veya silinmesi hakkını da veriyor. Yani siz bir kuruluşa vermiş olduğunuz bir kişisel verinin bir müddet sonra o verilme amacının dışında kullanıldığını tespit ederseniz veya artık o amaç ortadan kalkmışsa o verilerin silinmesini talep etme hakkınız var. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Yani sizden toplanmış olan bir veriyle bir sonuç, bir şey, bir tablo ortaya çıkarılacaksa bu sizin izniniz olmadan çıkarılamıyor. Anayasanın özel hayatının gizliliği konulu 20. maddesi açık hükme bağlıyor. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerinde yine kanunla düzenleneceğini söylüyor. Şimdi bizim yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımız için önemli olan husus şu. Bu otomatik olarak bu verilerin karşılıklı olarak ülkeler arası alışveriş şeklinde, yani bilgi alışverişi burada söylediğimiz,
evet,
paylaşılması durumunda ne olacak? Böyle bir endişe var. Buna ilişkin anlaşma 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak bizim Türkiye olarak bu anlaşmayı imzalarken normalde Kasım 2017 yılında imzalandı ve 1 Eylül 2018'de yürürlüğe girmesi düşünüldü. Ancak biz bir orada şerh koyduk. Dedik ki biz 2019 yılına kadar anılan verilerin paylaşılmasına ilişkin teknik ve hukuki altyapımızı oluşturduktan sonra bu bilgileri paylaşacağız dedik. Yani imzayı koyarken bu şerhle. Şimdi bu neleri getiriyor? Tabii çok vatandaş bizi ayrıca da arıyor yurt dışından. Ya nasıl yani, şimdi ben işte burada örneğin işsizlik maaşı alıyorum devletten. Ama işte Türkiye'de evim var. O evden o evi de kiraya verdim. Ya da işte annemden babamdan miras kaldı. Ben Almanya'da yerleşik olduğum için Türkiye'deki evimi de birkaç tane ev kalmış örneğin kiraya verdim. Şimdi bu kira bilgileri yurt dışında Alman hükümetine, Hollanda hükümetine, işte Fransa hükümetine bildirilirse ve ben de buna ilişkin vergilerini ödememişsem, çünkü bir gelir elde ediyor. Bu geliri Almanya'da beyan etmemişse o gelirle ilgili vergi kaçırdığı gerekçesiyle vatandaşlarımız tereddüt yaşıyor ve büyük bir tedirginliğe kapıldılar. Tedirgin olmalarına şu anlamda, şu noktada gerek yok. Henüz 2019 senesi sonuna kadar bizim bu konuda hukuki ve teknik altyapıyı düzenleyerek bu bilgileri paylaşacağımız için henüz bu anlamda bir bilgi paylaşımı söz konusu değil. Bir de aslında bu bilgiler ne tür bilgiler, mesela paylaşılacak bilgiler, onları isterseniz biraz dinleyicilerimize aktaralım ki hani tedirginler ya, neden, hangi bilgileri paylaştığımızda sıkıntı olur. Bir defa tasarruf mevduat hesapları, yani bankalarda veya işte mali kuruluşlarda, finans kuruluşlarında yatırılmış olan mevduat hesapları ve bundan elde edilen gelirler otomatik bildirime tabi.
Yani biliniyor.
Biliniyor. Neden? Biz örneğin Almanya'daki kazançlarımızı aldık. Türkiye'de işte baktık faiz oranları falan da daha yüksek diye biz bankadaki, Türkiye'deki bir bankaya getirdik ve faiz geliri elde etmeye başladık. Ya da işte peşin sermaye iradı dediğimiz veya işte faizsiz bankacılık dediğimiz bankacılık sisteminden gelir elde etmeye başladık. Ama bu gelir Almanya'da bildirilmiyor. Bildirilmediği için Alman hükümeti tarafından veya Fransa, Hollanda, Belçika, bu sözleşmeye taraf ülkeler tarafından bu bilgiler istenildiğinde sizin o gelirleri, elde ettiğiniz gelirleri beyan etmemiş iseniz işte o zaman sıkıntı doğacak ve bunun vergi cezasıyla birlikte Almanya'da vergilendirilmesi talep edilebilecek. Başka neler var? Mesela saklama hesapları dediğimiz para veya altın, altına dayalı menkul kıymetler, değerli menkul kıymetlere ilişkin olarak saklama hesapları. Sürekli her geldiğinizde mesela bizde özellikle gurbetçilerimizde, daha doğrusu yurt dışında çalışan vatandaşlarımızda Türkiye'ye geldiğinde bir altın alma merakı vardır doğal olarak. İşte bunu hem gelecekte çocuklarına işte büyüdüklerinde takı olarak takmak, hazır elimizde gelirimiz varken belki yarın bir gün ne olacağımız belli değil. Bir araya atalım, sonra düğünde, dernekte, nişanda kullanırız diye alıp saklama hesabı dediğimiz, altın hesabı dediğimiz ya da hesaplarda kullandıkları hesaplar da yine bu otomatik verilerin paylaşılması, bilgilerin paylaşılması içerisinde yer alıyor. Veya
onlar da vergiye tabi mi bu arada?
Evet, vergiye tabi. Türkiye'de zaten stopaj adı altında mutlaka ilgili bankalar tarafından zaten kaynakta vergilendiriliyor. Ama önemli olan yurt dışındaki vergilendirilmesi meselesi var. Örneğin hazine kağıtları, bonolar, hazine bonoları, yatırım fonlarına ilişkin kağıtlar, uluslararası kağıtların Türkiye'de satışına ilişkin işte vadeli menkul kıymetler dediğimiz kıymetler de yine bundan elde edilen gelirler de bu kapsamda yer alıyor. Örneğin ortaklık şeklinde kurulmuş olan yatırım fonları var. Bizim Türkiye'de de buna işte likit fon diyoruz, yatırım fonu diyoruz. Sonuçta fonlara ilişkin elde edilen gelirler de aynı şekilde otomatik verilerin paylaşımı konusunda paylaşılabilecek hususlar arasında yer alıyor. Bir hususta bunu da bildirmekte fayda var. Özellikle hani sigorta sözleşmeleri yapıyoruz. Sigortalar, hayat sigortaları, sağlık sigortaları, sigorta sözleşmelerinden elde edilecek gelirler de belirli aralıklarla nakit değere sahip, örneğin emeklilik sigortaları veya fonları, işte hayat sigortaları, sağlık sigortaları gibi hususlar ve bundan elde edilecek gelirler de yine bu bildirimde bulunabilecek hususlar.
Evet, gerçekten çok önemli konulara değindik. Şimdi 2016 yılında bu verilerin korunması kanunu ortaya çıktı. Peki 2016'dan önceki durumlar nasıl olacak? Biz o zaman diyelim 2015 yılında örneğin verilerimizi vermişiz bir yere veya onlar kullanmışlar. Bundan dolayı cezai bir durum bizim tarafımızdan 2016 yılından sonra olduğu için yapılabilir mi geçmişe dönük?
Evet, şöyle, aslında bunda da Türk hükümeti tarafından çekince konulan şeylerden bir tanesi de bu. Kişisel veriler ancak paylaşıma sunulduğu tarihten ve karşılıklı bu anlaşmanın imzalandığı tarihten sonraki dönemleri kapsıyor. Önceki dönemlere ilişkin herhangi bir sıkıntı yok ama kanunun çıktığı ve resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bizim bu verileri paylaşmaya başladığımız anda o geçmişe dönük veriler de, kanunun çıktığı tarihe kadar ki geçmişe dönük veriler de dikkate alınacak ama daha önceki veriler dikkate alınmayacak. Yani o konuda içleri rahat olsun. Aslında henüz bu konudaki genelge, bir taslak genelge vardı ama henüz bu yasalaşmadı, yani yürürlüğe girmedi. Bu nedenle şu anda 2019 sonuna kadar dinleyicilerimiz rahat olsunlar ama sonraki dönemler için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin otomatik veri ve gelir paylaşımına tabi olmayan hususlar var. İsterseniz bir iki de ona örnek verelim. Örneğin emeklilik. Emeklilik maaş hesapları, emeklilik ikramiyeleri, işte emeklilik hakkından gelen, Türkiye'deki emekli olmaları sebebiyle gelen gelirleri veya bizim dul ve yetim aylığı dediğimiz, işte ölen annesi veya babasından kalan dul ve yetim aylığı dediğimiz onları alanlar yine bu veriler kapsamı dışında kalacak. Yani emekli maaşı ve benzeri dul, yetim aylıkları, ikramiye, maaş hesapları da bildirimden muaf gelirler.
Yani bildirmek bunlar, zorunda değiller.
Evet, Türk hükümeti diğer imzacı ülkelere bu konuda bilgi verilmeyecek. Ama eğer mesela Türkiye'deki bir emekli maaş hesabı var, bu emekli maaşı bu adla anılan hesaba yatırılmayıp da başka bir hesaba yatarsa, örneğin bizim emekli maaşı hesabımız var. Emekli maaş hesabımıza yatan parayı biz oradan çektik. Başka bir bankaya yatırdık.
O zaman mevduat oluyor.
Harika. O mevduat olduğu için bunlar olmuyor. Emeklilik dışı tasarruf hesapları, belirli sürede sigorta sözleşmeleri, miras olarak tutulan, yani mirasen intikal edilen hesaplar, Almanca'da Sparkonto dedikleri ya da biriktirme hesabı dediğimiz bizim emanet hesapları ve bazı mevduat hesapları. Bunlar nedir? Çünkü mevduatın gireceğini söylemiştik. Hı hı. Örneğin kredi kartına ilişkin açılan mevduat hesapları bu kapsam dışında tutuluyor. Kalıyor.
Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Çok detaylı şekilde aktardınız. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Çok da merak edilen, önemsenen bir konuyu bugün tartıştık. Verilerin uluslararası paylaşımı konusunu değerlendirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden evet bugünlük bu kadar ama yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.